Gözlerimde hep yaş, kapılarımız kapalı. Kalbim yaralı, ayrı kaldık, sen ve ben. İki yabancı, gel artık sevdiceğim, bekletme beni. Radyo Karavan, ek gıda. Bundan sonra böyle. Özeniyorum. Diğer programlara özeniyorum. Romantik programlara özeniyorum. Radyoculuğu böyle adamlarla sevdim arkadaşım ben. Az mı dinledim sabaha kadar böyle adamları? Nasılsınız? Ne var ne yok? Vallahi bundan sonra böyle şiirler okumak istiyorum arkadaşlar. Madem radyoculuk benim en büyük ağır fantezimdi. Her fanteziyi sizin üstünüzde deneyeceğim. Hazır olun. Tamam mı? Şimdi bir haftayı devirdik. Ondan sonra geçen hafta biliyorsunuz çok sevgili kayınpederim, büyük üstad, içinizden biri hatta ne yazmış ona? Komandante Nevzat amca yazmış. Ondan sonra hep onu şey diyordum, bakalım Gülizar ablayı geçecek misin Nevzat amca diye. Bayağı da geçtiniz vallahi. Yani Gülizar'ın dinleyici kitlesini alt etti Nevzat'ın dinleyicisi. Ben bunun olmazsa bir ara ikisini birden alırım da bir programda birbirlerini şey yaparım bunları. Birbirlerine girsinler programda. Oradan da ağır reyting yeriz diye düşünüyorum. Şimdi şaka maka bir hafta geçti. İşte geçen hafta Nevzat amcayla yaptık programı. Üstüne ben ne yaptım? İşte bizim hayatımızdaki aslında en kocaman temel değişikliklerden biri. Gülizar abla İstanbul'a gitti. Çünkü Berna'nın yani görümcemin küçük kızın Naz'ın doğum günüydü. Ondan sonra işte ve çok eşi de yurt dışında olacağı için çok istiyordu aslında Gülizar abla orada olsun ama o kadar umudu yoktu ki. Hani Gülizar ablanın da umudu yok. Çünkü işe gidiyorum ben ve iki tane birbirinden nasıl anlatsam. Ya Gülizar abla olduğu için aslında çok ağırlıklı işi de hep böyle Gülizar ablanın üstüne yıkan iki erkek olunca çok fazla tabii hiç kimse hani şiarı ne yapacağız sorusu yani daha doğrusu ne yapacağız sorusu bile aklımıza gelmiyor. Tabii ki Gülizar bakacak hani başka bir çare yok ne olacak. Ama benim de açıkçası o kadar içime sinmedi ki Barış'a dedim ki Barış dedim hani böyle olmaz. Bu kadıncağız da hem çok fazlasıyla bunaldı hem çok fazlasıyla da yoruldu. Hem İstanbul'a bir gitsin, bir havalansın. Çünkü hakikaten onun için de çok zor. Normal koşullarda gerçekten çünkü o da elini kolunu sallayarak gezen. İşte geçen gün işte ne lazımsa nereden ne alınacağını bilen bir kadındı. İşte geçen gün işte bu İstanbul'a gitme muhabbet olunca Naz işte atkıyla bere istemiş işte doğum günü için. Tabii biz Gülizar abla şey yapmıyor, geleceğini de söylemedi bu arada, sürpriz yaptık biz. Neyse ben işte Barış'a bir daldan dala da atladım ne kadar kopuk anlattım mevzuyu ya. Barış'a dedim ki Barış dedim hani böyle annen kadıncağız böyle çok bunalıyor. Bak Berna'nın da hani eşi yurt dışında ne kadar şahane olur. Hem karneyi falan da alacaklar. Gel dedim bir şey yapalım dedim. Gülizar ablayı gönderelim bir şekilde idare ederiz. Geçen çarşamba sabahı Gülizar'ı götürdük sabah. İşte sabah 9'daydı galiba uçağa. İşte çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. İşte, vallahi şaka maka neredeyse işte bir 6 gün. Şiara tek başımıza bir bakma durumu söz konusu oldu. Ya süreci şimdi anlatırım. Sonra işte Gülizar abladık sürpriz olsun ama bir yandan söylememiş. İşte Naz ne istiyor doğum gününde? İşte falan diye ağzına örüyormuş Berna'nın. O da işte atkı falan istiyor. Neyse çıktık böyle hani iplik nerede satılır onu böyle bir bulamadık. Yani böyle o çok gerçekten insanın yeni bir yere gelmesi, yeni bir yere hakim olması çok zor bir şeymiş. Yani ben özellikle bu hatırlarsanız bu işte bu darbe sonrası bir sürü insanın artık biliyorsunuz hani böyle bir Türkiye'den gitsek mi acaba sorularını çok fazlasıyla sordukları bir dönemde oldu. Hani belki bu elinde de fırsat olanların da yavaş yavaş gitmeye çalıştıkları bir dönem ve hala da böyle devam ediyor herhalde. Ve hani o korku halinde benim de çok aklıma gelmiş ya acaba gitsek mi nereye gideriz ki hani neyimiz var kimimiz var yani ben bir de o kadar aslında vasıfsız bir adamım ki yani konuşmak dışında hiçbir şeyim yok. Yani ben gidip yabancı bir ülkede kendimi hiçbir şekilde var edemem. Yani sadece konuşarak para kazanıyorum. Çünkü ben yaptığım işte çok pazarlama olduğu için. Başka hiçbir meziyetim yok gibi geliyor. Ve yeni bir şehre geldiğim zaman şunu çok fark ettim ki gerçekten o gündelik hayata dair o hiçbir şeyi bilememek ve kimsenizin olmayışı, ki düşünün ben denize yakın, işte ormana yakın, dağa yakın, şeye yakın, çarşıya yakın, pazara yakın, gayet de şahane bir yerde oturuyor olmama rağmen istediğim zaman bara, pavyona ulaşabileceğim halde gerçekten o yabancılık hali, o her şeyi biliyor olma halinden hiçbir şey bilmiyor haline geçiş acayip insanı çok buruklaştıran, çok yalnız hissettiren bir şey ve böyle kısa süreli de olsa bir gurbetlik duygusunu çok fazlasıyla hissettim ben. Özellikle de bir gün annem buradaydı, Gülizar abla köydeydi. Annem, ben, Barış işte Şiir'e bakıyorduk. İşte annemin okuma yazması olmadığı için İstanbul'a gitmesi gerekiyordu memlekete uçuş yapabilmesi için. Barış kalktı götürdü onu. İşte bir 4-5 günde ben de bir ortalığı kolaçan edeyim dedi. Ve ben burada o zaman daha işe de başlamamıştım. O kadar korkunçtu ki yani 5 gün, 2 günü arkadaşlarımda kalmıştım. O tek başına hiç kimseyi tanımadan, yani ben bana bir şey olursa ya da bir şeye ihtiyacım olursa ben kimi arayacağım ve ne yapacağım duygusu gerçekten o zaman şeyi hissettirmişti bana. Ya ben yurt dışında ne bok yerim ki, yani ben hiçbir şey yapamam ki. Orada hakikaten dil bilememek, yani kendi dilinde konuşamamak. Yani dil demek çünkü hayat demek, her şey demek. Hayatla ilgili olarak biriktirdiğin her şey demek, refleks demek, şaka demek, ağlamak demek, gözyaşı demek, şarkı demek. O yüzden onların hiçbirinin olmayışı gerçekten, hani orada bir can güvenliği olsa bile bir ruh güvenliği sağlamaz herhalde diye düşünüyorum. Burada her ne kadar kendimizi birçok şeyin tehdidi altında hissetsek de nihayetinde ben şu anda konuşuyorum ve bu konuştuğum şeylerin birilerine, artık çok da sağ olun o alta yazdığınız kıymetli şeyler sayesinde de artık birilerine de ulaştığını biliyorum ya ben. Bu gerçekten çok insanın ruhunu çok çoğaltan, çok artıran bir şeye dönüşüyor. O yüzden de bir yurt dışı deneyimde herhalde çok fena sıçarım gibime geliyor yani. O çok benim herhalde harcım olan bir şey değil. Sadece özellikle hayatta kendisini konuşmak dışında iyileştiremeyen biri olarak. Neyse biz Gülizar'ı gönderdik ve iyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki. Hayatta bazen bazı şeyleri iyi ki yaptım derim. İyi ki yaptık. Yani iyi ki Gülizar gitti. Ben zorlandım çünkü Şiar sabah uyandı. İşte mutlaka benim işte en geç saat 8.30'da evden çıkmam lazım. 9'da işten olmam lazım için. Ve hani Şiar'ın genelde işte uyanıp saat işte 7.30'da uyanıp mesela uyanıyor kalkıyor, uyanıyor kalkıyor ama en son 7.30'da kalkıp tekrar bir emzirip onu yatağa koyuyordum. Uyandığı zaman da Gülizar ablanın kucağına veriyordum. Hani biliyordum arkamdan onu toparlayacak birinin olduğunu. Ama şimdi böyle emzirirken onu böyle mememi onun ağzından çekmek, o çok böyle ağrıma gitti ilk bir iki gün. Yani onun istemediği zamanda göğsümü ağzından çekmek. Çünkü kararı kendisi veriyor. Ne zaman bırakmak istiyorsa emmeyi, o veriyordu kararı. Ama şimdi onun rızası dışında memeyi onun ağzından çekmek çok zoruma gitti. Ama vallahi özellikle Nevzat amca çok şahane bir sınav verdi Şiar'la ilgili olarak. Yani sabah işte ilk gün ne vermişti bakayım. Gülizar abla bize işte biraz böyle dolma börek falan yapıp bırakıp gitti. İşte börek yedirmiş Şiar'a. İşte hazır yoğurtlar var, çok kızıyorum ben onları vermesine. İşte neyse bir iki tane ondan vermiş. İşte televizyonda çizgi film falan filan. Neyse ben 3-4 gün sonra, daha erken bizim işte yakın bölgeler verildi ama bir tane de şehir dışı bir şuben var, oraya gittim. İşte onun için de sabah 7.30'da servise bindim. Akşam da işte saat 7.30'da falan işte oranın servisine bindim, işte geldim. O işte biraz çok uzun bir süre, yani ben çok yoruldum. Ya çünkü o saatte binebilmek için işte erken kalktım, hazırlandım. Bir de benim aslan yelisi gibi böyle upuzun kıvırcık saçlarım var. Onları sakinleştirebilmek zaten çok inanılmaz derecede zamanım oluyor. Artık kuaföre gitmek çok acayip bir lüks. Çünkü bütün gece o kadar uykusuzum ki hani böyle bir yarım saat erken kalktım, kuaföre gideyim falan, o hikayeler zor. Akşam da koşur koşur eve geliyorsun. Yani bir de akşam çektirsen sabah da böyle papaz gibi olacak diye de ona da çok gönlüm razı gelmiyor çektirmek. Ama saçlarımla böyle çok ciddi ağır bir mesaim var. Yani bayağı bir boğuşuyorum. Neyse. O şehir dışına gittiğim şube çok ama şahaneydi. Yani böyle çok yorucuydu. Ve erken uyanamak, gitmek, o gün Şiar'ı bırakmak çok zor oldu. Yani çünkü hakikaten böyle bir saatlik şeydi. Hani erken gitmek ve geç gelmek bayağı rutinimizi bozdu. Ama dediğim gibi Nevzat amca manyaktı. Çok da tatlı ya. Şey yapmış böyle dolapta pırasa varmış. Pırasa yapmış. Zeller gelince pırasa yesin de güya yalandan diyet yapıyorum ya. Ben ki sıçtım bu 5 gün boyunca diyet yapacağım. Ondan sonra kesinlikle çok da bakayım kenkenme yapacağım falan diyordum. Hiç yalan hikaye yani bu 2 gün. Biraz önce affedersiniz şu anda ben sizin karşınıza hep böyle şarap birayla çıkan ben. Yaklaşık 2 saat önce yemiş olduğum künefeyi sindirebilmek için ikinci sodamı açmış durumdayım. Durun bekleyin de bir soda içeyim. Ha işte bu duyduğunuz sodanın sesi. Neyse ondan sonra bir işte dediğim gibi şehir dışı bir şubeye işte bir gitme durumu söz konusu oldu. Bir de biliyorsunuz benim sanayide bir şubem vardı. İşte sanayideki şubem de yine hala çok mutluyum. Böyle bir sürü model arkadaş şeylerle geziniyorum. İşte böyle esnaf lokantalarına gidiyorum yine tek başıma. Geçen hafta da durun bakayım nereye gittim? Bir tane şey bir lahmacuncuya gittim. Orada da işte baktım ama şey böyle bir orada da birkaç böyle banka manka vır zıvır çalışanları var. Öğlen yemeğinde birkaç tane böyle eser miktarda kadın görüyorum. Neyse. Ya oradaki insanların hani hepsi geçen hafta da söylemiştim ya size hani yani çok kadının hani korkulu rüyasıdır o tür yerlerde çalışmak ama benim çok kendimi iyi huzurlu hissettiğim yerler oluyor. İşte pideyi yedim hesabı isteyeceğim. Çay içeyim içer misiniz dedi. Yok dedim almayayım çay. Yok bir çayımızı için ikram edeyim dedi adam. O kadar içten söyledi ki tamam dedim ben de içtim çayı. Ondan sonra ikinci çay içer misiniz? Yok dedim. Ama mutlaka işte tekrar bekleriz. Yani öyle bir adamın hani hayatla ilgili olarak zarafet ve incelik ölçüsü çayla ilgili ısrar etmek. Yani çayı içmenle ilgili olarak ne kadar ısrar ederse kendince o kadar incelikli ve zarif olduğunu düşünüyor aslında. Ve tüm mesele aslında herhalde şeyi bir bulabilirsek hani insanların kendi hayat hikayeleri ve birikimleri içerisindeki o zerafet sergileme biçimlerinin anlayabilirsek zannımca birazcık böyle sanki birbirimize o mesafeler kalkıp birazcık daha birbirimize bir yaklaşma durumu söz konusu olur gibime geliyor. Yani hani hakikaten o toplumsal kodlar şeyler çok çok hayatla ilgili bir şey. Yani yaşadığın hayatla çok ilgili bir şey. Birçok şey sana hani kabuk bulduğun şey aslında kendi değerleri içerisinde çok dediğim gibi bir inceliğin çok ciddi anlamda bir göstergesi oluyor. Ne bileyim hani mesela normal koşullarda kimse kimseyi ısırmaz ama mesela benim dayılarım çok sevmeyi şöyle gösteriyorlar ki mesela abim artık nefret ederdi koca herif olmuş 20 yaşına gelmişti. Dayıları mesela çok sevdikleri insanları ısırırlar. Yanağını ısırır yani deliler gibi yanağını ısırır ve o aslında seni çok sevdiğinin göstergesidir. Ya bunun ne kadar dipte kalmış bir bilgiydi ya. Ya vallahi sizi çok seviyorum bak bu normalde benim çok unuttuğum çok geçmişte olan bir şeydi ve bakın ortaya çıktı sizin sayenizde. Evet mesela o insanlar gerçekten evlerine gittiğiniz zaman işte bir koltuk yoktur böyle yer minderleri yastıkları ıvır zıvır vardır. Yani böyle klasik böyle bir köylü ve köy güzellemesi yapmayacağım da hani doğal saf insan köylü saflığı falan ki ben ona da çok inanmıyorum. Yani o hani hepimizde şey durumu vardır ya ya işte insanlar köylü insanı saf, güzel, temiz. Yok abi herkes kendi mecrası ve kendi şeyi içerisinde, atmosferi içerisinde gayet böyle çakal, kendi menfaatlerinin en üst düzeyde yaşama eğiliminde. Herkes bu dertte. Ay bu boğazım gıcıklandı. Bekleyin bir saniye. O yüzden de hani bir bazen fazlaca hani böyle köylülere yani işte çok doğallar, çok güzeller falan filan yapıyoruz. Yani böyle bazen bir şehirden gidince 3 gün. 4. günden sonra siz herkesin kendi içerisindeki o hesap ve kitabı çok ciddi anlamda bir ayrıştırmaya başlıyorsunuz. İşte o da kendi atmosferi içerisindeki işte o tehlikeli insanlar, iyi insanlar falan filan bir kendisinde bir belirlemeye başlıyor. Yani orada o senin pürlük, saflık, iyilik dediğin şey çok da öyle olmuyor. Yani benim işte yani Barış'ın köyüne gittiğim zaman da hissettiğim şey dediğim gibi o toprağı. Doğanın kendisi başka bir şey ama o insan başka bir şey. Hayatta kalmak söz konusu olduğunda herhalde herkes bir şekilde gerçekten hayatta tırnaklarını geçirerek yaşıyor. Sadece biçim değiştiriyoruz. Yani biz plazalarda başka türlü bir hayata tutunma biçimimiz var. köylü adam da başka türlü. Yani özellikle ben bu buraları geldikten sonra en büyük hayallerimden biriydi. İşte ne güzel işte köy pazarları olacak. Köylü tatlı iyi insanlar. İşte bize organik şeyleri satacaklar. Ben de oğlumu sağlıklı besleyeceğim. İşte köylüden sütümüzü alacağız. Köylüden peynirimizi alacağız abi. Yok, bu hafta gittik pazara. Şalvarlı, tonton, şahane böyle bir teyze. İşte keçi sütünden peynir dedim ver. İşte köy yumurtası dedim ver. İşte yok efendim bilmem kaymak dedim ver. Süzme yoğurt dedim ver. Ya ver ver ver kadın marketten aldığı yumurtayı çakmış bize. Ondan sonra ben yarım kilo peynir dedim. Kadın oradaki ufak tefek kırıntı şeklinde kalmış bütün peynirleri itelemiş bana. Yani o yani senin kafanda büyüttüğün o öyle haleli insanlar grubu falan değil hiç kimse. Yani bunu hiçbir kimseye hani ne kimse çok öyle hani bazı grupları çok böyle kötü. Yani o plaza insanının işte yani böyle bu kadar mutlak şeylerden doğrulardan herhalde çok kaçınmak lazım. Neyse işte dayılarıma gideyim tekrar. Onlar da çok hakikaten böyle ama iyi de insanlar. İçlerinde çakal olan dayılarım falan filan da var. Onlar da benim çok aslında hep akrabalık ilişkisi içerisinde. Benim baba tarafı daha çok bildiğim bir tarafta. Anne tarafı çok bildiğim bir taraf değildi. Yani çok yani bir herhalde bir 20 yaşından sonra falan ben anne tarafımı daha bir tanıma şansım oldu ki. Biz İstanbul'da Kadıköy'de oturuyorduk. Kadıköy'e taşındıktan sonra annem bir gün bir geldi böyle yanında dayısı. Meğersem yıllardır dayı seyyar satıcılık yapan böyle Kadıköy'de seyyar satıcılık yapan dayıları varmış annemin. Ya kendi akrabaları varmış. Ne düşünün ben kaç 35-36 yaşında annemin dayısıyla tanıştım ben. O da çok böyle bomba bir tanışma haliydi. Neyse işte dediğim gibi böyle bir yanak ısırma durumu söz konusuydu. Böyle çok sevdiği insanları böyle dayım hart diye. Ay bak şimdi oradan da şey atladım ya. Bak, dayımın karısı bir gün dayımlar böyle İstanbul'da gelip böyle mısır satıp seyyar satıcılık yapıp işte 6 ay İstanbul'da 6 ay da köyde bir şekilde geçimlerini o şekilde sağlıyorlardı. Bir gün bizim dayımın çocuklarından biri en küçüğü düşüyor. Abim anlattı bunu çok duygulanmıştı bana anlattı. Pardon ben anlattım ya abim çok duygulanmıştı. Çocuk düştü ve orada hemen dayımın işte bir okuma yazması yok. Oradan bir kutunun içerisinden bir şey aldı ve şey sürdü. Çocuğun kanayan yarasına sürdü. Ben kutuya baktım. O ne dedim? Bir baktım bir kutu jöle. Bu bildiğimiz renkli jöleler vardır ya yeşil ya da mavi olan. Çok kötü olmuştum o gün ben. Yani yarayı iyi etsin diye o jöleyi sürmüştü. Herhalde o işte hayatında evine giren pahalı mı diyeceğim, yabancı mı diyeceğim? Hani batıdan gelen bir şey mi diyeceğim, onu iyileştirici gücüne mi inanmış diyeceğim? Çok böyle çok su kaldıran bir mevzu. Böyle çok yüreğim dağlanmıştı yani çok burnum sızlar hala aklıma geldikçe. Yani o düşen çocuğuna işte İstanbul'dan alınmış ki muhtemelen alan kişi de işte dayımın büyük çocuklarından biriydi. Eminim ki çok büyük bir özenle yani çok kendisi için o yaz tatilinde yani o yaz döneminde çalışarak kazandıkları paradan da çok gerçekten sakınılarak ve çok müthiş bir nasıl anlatsam tasarrufla alınmış bir jöledir o. Neyse hem kafeye hem bize iyi gelir umarım aldığımız jöleler diyelim de. Neyse şimdi geçen hafta Nevzat amca ile ben program yapmıyor olsaydım benim programın temel konusu şu olacaktı aslında. Daha doğrusu seçtiğim şarkıların temel şeyi şu olacaktı. Benim abimin kızı var. Seçkinimin kızı var. Şiardan 2,5 ay küçük Leyla'mız var. Leyla çok uzun süre beklediğimiz bir bebekti bizim. Hep abim bir bebeği olmasını çok çok uzun zaman hayal etti. Ve Seçkin çok kıymetli bir kadın. Çok mutluyum Leyla'nın annesi olduğu için. Ve Leyla'nın doğum günüydü 17 Ocak. İstanbul'da oldukları için ben gidemedim Leyla'nın doğum gününe. Bir de uçaktan da çok tırsıyorum aslında böyle ani sürprizler yaparım ederim falan da uçaktan çok korktuğum için anasını sikeyim böyle şey yapamıyorum. Yani böyle bir spontane böyle sürpriz aman doğum gününe geldim düğüne gittim hani biri cenaz biri ölecek de cenazesi olacak diye diyordum patlıyor ya. Babamın cenazesine bile uçaktan tırstığım için otobüse gitmiştim ben. Neyse, Leyla'cığımın doğum günüydü. Ve ben bu programdaki bütün şarkıları Leyla'ma hediye etmek istiyorum. Leyla'nın şarkıları olsun istiyorum. İlk şarkı çok da sevdiğim birinden seçtim. Erkan Uğur'dan gelecek. Şarkının ismi elbette Leyla.
Binayı kurarken
Radyo Karavan Ekka'da tekrar merhabalar. Canım Leyla'm, duydun mu? Hep şiara mı yapacağım ben bu programları ya? Değil mi güzel kızım benim? Bak, bir yılın tamamlandı, bitti bile. Genç bir kız oluyorsun hızlı. Şimdi geçen hafta sanayiye gittim. Ondan sonra bizim böyle bir WhatsApp grubumuz var. Sizden erkek olmasın bir erkek arkadaş grubumuzda kocamın yakın arkadaşları. Neyse, mesaj attım ben bunlara. Şu anda sanayideyim. Bir çift taşağın çok ağır eksikliğini hissediyorum. Arz ederim diye. Neyse, ondan sonra bunlar tabii hemen hayvan hayvan mesajlar atmaya başladılar. Ondan da bakayım ne yazmışlar bana. İşte bu işte bir tanesi şey yazmış. Bizim acil bu WhatsApp grubuna bir tane kadın almamız lazım. Yoksa başka türlü üzerleri durduramayacağız diye. Ondan sonra dur bir dakika okuyayım ben size yazışmaları ya. Tabii ben böyle kendim oralarda ben sanayi ortamında kendimi aşmışım. Ama arkadaşlarımdan bu şeyi bulamadım tabii. Ondan sonra şu buraya bir kadın alalım da rahat rahat bu kendini böyle sapık sapık konuşmasın diye. Ben dedim kardeşim dedim şurada erkeğe muhabbet de mi edemeyeceğiz dedim ya. Ondan sonra işte bir tanesi de şey yazmış ya kadını boşverin biz bu gruba bir tane taşaklı zelenin kafa dengi bir herif alalım diye. Ben dedim vallahi dedim doğru söylüyorsun dedim hiçbirinizde zira dedim o taşak yok. Ondan sonra o da arkadaş da şey yazmış. Ah işte tespit gibi tespit. Ondan sonra bunun üstüne de ben hayatı tespit yapmışsın sallıyormuşum diyerek olayı daha da çirkinleştirip seviyeleri yerlere düşürdüm. Niçin? Çünkü o sırada sanayideyim. Neyse böyle eğlenceli bir hafta geçti aslında. Çok fazlasıyla da yoruldum herhalde. Fiziksel olarak çok yoruldum. Dün akşam işte ev sahiplerimiz var bizim böyle çok tatlılar, yurt dışında yaşıyorlar. Onları işte havaalanına bıraktık. Havaalanından sonra işte bir uydurup böyle havaalanının kenarlarında şey yaparlar ya, böyle indirimli alışveriş merkezleri yaparlar. Bir gidelim bakalım dedik hani görmedik daha buraları ne var ne yok diye. Oğlanla beraber artık şiar artık çok ciddi anlamda delirmeye başlayan bir adam oldu. Bebek arabasına oturmak istemiyor. Yürüyemiyor ama yürüdüğünü zannediyor. O yüzden de elinden tutuyoruz pat pat pat böyle yampiri yampiri böyle sağa sağa bir de kendisinde iki numara büyük gelen ayakkabıları var. Böyle sağa sola devrile devrile böyle yürüyor. Neyse biz bir yandan kucağımızı alıyoruz bir yandan işte oturtmaya çalışıyoruz falan. Böyle hakikaten çok yorucu da oluyor bir taraftan onun bu haliyle gezmek. Önceden bebek arabasına atıyorduk böyle keriz gibi o da böyle gözlerini kapatıp hiçbir şey farkında değildi dolanıyordu. Ama şimdi çok algıları açıldığı için ve devamlı hareket etmek istediği için çok yorucu bir evresinde. Şu anda 14 aylık şu anda. Neyse oralarda biraz gezdik falan. Ama eve geldik ben böyle yerin böyle yatağın üstüne serildim akşam 7:30 falan da Barış dedi ki Zelal dedi şey dedi şiirin altını değiştir dedi. Ben şiirin altını açtım ve şiir böyle yere indi yataktan. Ve ben hiç peşine bile düşmedim böyle yatakta yüzü koyun böyle horlamaya başladım artık. Çocuğun altı böyle açık böyle pipisi dışarılarda böyle de böyle duvarları tutuna tutuna salona kadar gitti. Barış geldi Zelal dedi ne yapıyorsun dedi uyuyacak mısın sus dedim bu ben karışma ben uyuyacağım. Kalkamıyorum yani herif. Yani o sırada dünya yansı hiç artık kalkamayacak durumdayım. Çünkü öyle, ben size daha önce de söylemiştim ya. İyi durumu idare ediyorsun, ediyorsun. Sonra işte artık 10 günde bir, 15 günde bir, ayda bir mini müthiş bir şekilde vücut direncin düşüyor. Ve yorgunluktan geberircesine böyle düşüyorsun. Yani o sırada hiç kimse hiçbir şey yataktan kaldıramıyor. Güya ben dün çünkü yapacaktım programı. Çünkü bir son dakikaya bıraktığım zaman keyiften ziyade biraz böyle bir göreve de dönüşmeye başlıyor. Çok sinirimi bozan bir şey. Yani yetişmesi gereken bir iş gibi görünmeye başlıyor. O zaman da bu çok sevdiğim sizinle buluşma zamanları. O yüzden de hani böyle bir cumartesi günü yapayım dedim ama hiç mümkün olmadı. Yani uyudum çatlayana geberene kadar uyudum. Şiarla Barış dedim ilgilen. Ha, bu arada uyudum dedim de arkadaşlar 1,5-2 saat yani saat 7:30'dan Barış saat 9:30'a kadar idare edebildi. Sonra şiar zaten normalde aslında 8:30-9'da yatması gerekiyordu. İşte gündüz bir uyudu, çok uyuduğu için neyse bir şey oldu. Yani 9:30'a kadar idare ettiler. Sonra tekrar emzirdim. Tekrar yattı. Ama herif de terbiyesiz çıktı. Dün gece 4:30'da uyandı. Kalktı emzirdim. 6'da, sonra kaçta kalktı? 5:30'da kalktı. 6:30'da kalktı. 7'de kalktı. Böyle saçma saçma bir şekilde kalkıyor. Ben emziriyorum. Barış'ın da çünkü bugün bir deneme sınavı vardı. Ona gidecekti. Bir de 3 saat süren bir sınavdı. Ben hani çocukcağız da şey yapmasın, uykusuz kalmasın diye her gık dediğinde kalktım böyle emzirdim ama herif bir de ağır, her kucağıma indir kaldır indir kaldır perişan oldum. Yani sırtımın ağrısından geberdim. Neyse geçen hafta biliyorsunuz böyle bir bar deneyimim olmuştu. Orada da biliyorsunuz bir arkadaşla tanışmıştık. Bebeği bizimkiyle aralarında kaç? 2 ay falan küçük. Ve biliyorsunuz ki kişisel gelişim kursuna gönderiyor demiştim ben size. Bunun üzerine de çok geyik yapamadık. Ya biz böyle aslında çok da akademisyen, çok da aklı başında tatlı da bir kız. Kocası da öyle. Kocası da ticaretle uğraşıyor falan. Böyle çok böyle goy goy goy iyi falan gülüyoruz. Kız anlatıyor yani aslında süreci. Komik olduğunu farkında ama şey yapamıyorlar. Yani ya çocukları için bir şey yapma duygusunun duygusuyla böyle bir şey yapmaları gerektiği fikrine kapılmışlar. Ve 13 haftalık bir kurs dönemiymiş bu. 13 ay işte çocuğa masaj yapıyorlar, dans ettiriyorlar, belirli egzersizler yaptırıyorlar ve o farkındalık artırma hikayesiymiş bu. Ve sürecin sonunda da diploma töreni yapıyorlarmış. Ya o kadar bomba ki yani kızın işte arkadaşın söylediği şey şu, dedi ki ya ben dedi bebeğimin hayatla ilgili olarak mutlu olmasını istiyorum ki ben de ona dedi mailler atıyorum dedi. Mailler atıyormuş şimdiden oraya bir çocuğuma mektuplar. Çocuğuma mailler şekline dönüşmüş. Ve mail atarken ona şey diyecektim. Yani çok mutlu olmanı istiyorum ben senin. Ben dedi işte kursa falan da dedi. Hani bizim hayatla ilgili şu an dedi ilgilenemiyoruz dedi. İşte baba orada devreye girdi. Yani bir zaman bizim çocukluğumuzdaki gibi değil. Ben hatırlıyorum 4 yaşındayken 5 yaşındayken sokakta oynayabiliyorduk. Ya bir de çok enteresan. Biz İstanbul'dan hakikaten sırf böyle geyikleri yaptığımız için çıkıp gelmiştik. Burada yaşayan insanlar da çok benzer bir şey içerisindeler. Geyik içerisinde. Ondan sonra ben utanma olan dedim. Hani İstanbul'da da biz bunun arkasına çok sığınıyorduk. Aslında mevzu bizde mi bitiyordu da biz çıktık geldi kardeşim İstanbul'da biz çocuğumuzla ilgilenemiyorduk. Hani sokakta çocuk yok. Oynayamıyor. O yüzden de çocuğun oynayabilmesi için çıktık geldik falan diyorduk. Ama buradaki adam da bu muhabbeti yapıyor. Anlamadım ki ben. Neyse işte şey dedi ben de 4-5 yaşında hatırlıyorum sokaklarda oynayabiliyordum ama şimdi ve bir hani çocuklu aile grubu vardı birbiriyle görüşürdü bebeğinler ve biz şimdi böyle bir durum yok. Benim çocuğumun o anlamda beraber sosyalleşebileceği alan yok hani sokaklar güvenli değil biz artık çalışıyoruz vaktimiz yok. Ve o yüzden de hani bu kurslara gönderiyoruz ama dedi ben en sonu bitirdi baba ben orada şok oldum. Ben dedi şey dedi fark ediyorum dedi çocuktaki gelişimi. Ulan çocuktaki gelişimi fark ediyorum ne diyorsun? Ya şu anda şimdi sevgili bebeleri olmayan arkadaşlara söyleyeceğim. Yani şu evre zaten çocuğun bir gün sonra çok değiştiği bir evre. Yani siz çocuğunuzla ilgili olarak yani bir ay öncesi, 15 gün öncesi, bir hafta öncesi bile o kadar farklı ki. Yani ben Şiar 2-3 gündür anne demeye, anne, böyle garip garip sesler çıkarıyor. Şimdi daha belirgin bir şekilde anne demeye başladı. Bak oğlum 14. Şimdi tutuna tutuna her tarafı deliler gibi. İşte bugün mesela ilk defa böyle bir ellerini bırakıp bir iki adım attı ama sonra tırsla hemen götünü yere indirdi. Mesela sırtını şey duvara yaslayarak elindeki oyuncakları falan tutmaya başladı. Tutunma durumundan vazgeçip. Ama bunların hepsi o kadar 2-3 günlük şeyler halinde oluyor ki. İşte geçen gün ne bileyim bir cevizleri tuttuğumuz bir şey vardı. Koca bir kova vardır bizim. Bir baktım böyle o cevizleri, fındıkları olan kovadan süt şişesi, boş bir süt şişesinin içerisinde ağzına kadar ceviz ve şeyle doldurmuş, fındıkla doldurmuş. Ya şimdi bunlar yani geri zekalı bir anne babaysanız çocuğunuzun ne kadar özellikle bir çocuk olduğunun hani delalete sayacağınız hareketler olarak sayabilirsiniz bunları. Ya da ben şayet böyle bir kursa göndermiş olsaydım koşarak Barış'ın yanına gelip ah Barış görüyor musun? Mutfaktaki cevizlerin hepsini süt şişesinin içerisine doldurmuş. İşte bu tamamen gönderdiğimiz kişisel gelişim kursunun sayesinde. Ay aferin bize iyi ki bunu yapıyoruz dersin yani böyle bir şey için. Ya bir de Allah aşkına yani çocuk kadın diyor ki ben kendi akademisyen kendi derslerimi bile bu kadar sıkı takip etmiyorum. Yani ben çocuğumun işte derslerini kaçırmasın diye. Bir önceki sohbette de işte normal doğum yaptığını, normal doğumla ilgili olarak aslında hiçbir şey okumadığını ve şunu düşündüm diyor ya doğada hayvanlarda avaz avaz çatır çatır doğuruyorsa kardeşim ben de doğururum dedim ve doğurdum diyor. Ya aslında o doğumla ilgili olarak o kurmuş olduğu daha sakin, yalın basit ilişki, şu çocuk yetiştirmeyle ilgili olarak kurmuş olsa belki çok daha fazla rahat edecekler diye düşünüyorum ben. Yani ve daha bir yaşında bir çocuğa yüklenilen şeyi düşünebiliyor musunuz? Beklentiyi düşünebiliyor musunuz? Yani şunu diyorsunuz. Ben artık yeteri kadar, yani ben çocuğumun başını okşayamıyorum, ilgilenemiyorum. Bu işi beceremiyorum arkadaşım. Becerememekten korkuyorum. O yüzden çatır çatır gider paramı bastırırım arkadaşım. Ve benim çocuğumun başını okşayacak. Ona güzel şeyler söyleyecek. Ve benim öğretmem, aslında benim öğretmem gereken şeyler bile değil, biliyor musunuz? Bu arada benim oğlan avaz avaz ağlamaya başladı. Bir saniye. Ya saçmalıyor bu benim oğlum ya. Bekleyin, geliyorum birazdan, tamam mı? Geliyorum birazdan. Geldim yine. Ya resmen böyle adam 2-3 dakika emdi, ondan sonra bir avaz avaz bağırıyor. Dedim herhalde susar ama susmadı bir türlü. Gittim emzirdim. Çıktım geldim de çok ağır ya. Sırtım benim nasıl ağrıyor, yemin ederim boyun fıtığı oldum ben bu herif yüzünden ya. Neyse, canı sağ olsun diyelim tabii. Genç adam emecek şimdi. Şimdi emmeyecek de ne zaman emmeyecek. İşte o arkadaşla ilgili olarak biraz yarım kaldı işte bu kursla ilgili olarak. Şey dedi en sonunda, ya ben dedi oğlum, ya kızımın dedi mutlu olmasını istiyorum dedi. Aslında o yüzden dedi gönderiyorum dedi. Yani hayatta nasıl güçlü olacağını, işte ne yaparsa mutlu olacağını, ben sadece dedi bunu öğretmek istiyorum ona dedi. Ve hani bu kursu da açıkçası birazcık da hani bunun hayatla ilgili olarak güçlü olmak, hayatta kalabilmekle ilgili olarak sanki bu kursa gönderirse bununla ilgili olarak iyi bir şey yapmış olduğu. Yani beni çok zaten müthiş bir iyi niyetli. Zaten insan bir yaşındaki bir çocuğun niye açıkçası öyle bir şeyin içine zaten götürür ki? Ama dedim ki yani ben hani tabii ki yani bu senin hayatla ilgili tercihin ama mutluluk dediğin şey öğretilmiyor. Yani sen çocuğunun hayatla temas etmesine izin vereceksin. Yani çocuğun kavgada öğrenecek hayatı, aşık olacak, dayak yiyecek, haksızlığa uğrayacak, haksızlık yapacak. Yani aşkta, kavgada, işte bir sürü şey de öğrenecek. Yani hayat o öyle öğretecek ona. Ve senin zaten dedim ya evde konuştuğun sohbetten öğrendiği şeylerle, yani sen kalkıp o kursa göndererek o kurstan öğrendiğin teknik şeylerle zaten hayat ilerlemeyecek orada. Yani sen gerçekten evde ne konuşuyorsan, sen hayata nasıl bakıyorsan, hangi naiflik içerisindeysen, hangi şaşkınlık içerisindeysen, ki böyle bir kadın yani o yüzden de aslında kendi kızı da çok da farklı olmayacak kendisinden. O iyi niyetli koşuşturmalar ya da işte babasının o ben çocuğumdaki farkı görüyorum diye, ya şey işte dedi hani zeki olsun. Yani çok zekayı geliştirmeye yönelik kurslar dedi. Ya ben dedim ki valla ben hani oğlum da senin kızın da yaşat ama ben bu kadar hani zeki olsun diye gayret içerisinde değilim. Olmayıversin yani. Velev ki şiar ne bileyim işte o cevizleri o şişenin içerisinde koymayan bir adam olsaydı. Ya da işte mesela koydu ama böyle bir kursa göndermedik ve yine bunları koymaya başladı. İşte ne bileyim işte masada işte o gün bara gittiğimizde yine tanıştığımız çocuklardan biri vardı. Normalde çocuğun işi gücü falan var ama bir yandan saz çalıyor, bir yandan da marangozluk işiyle ilgileniyor. Ben de dedim ki vallahi can dedim senden bir ricam olsun dedim. Hani oğlan için dedim tahtadan dedim üstüne dedim teller ekledin dedim bir şey yapabilir misin? Bir saz yapar mısın oğluma dedim. Yani ben orada aslında canın iki tane kıymetli özelliği var işte bir marangozluk bir tanesi de neyim efendim işte müzikle ilgili. Ya ben hani atırıp kalkıp şiiri böyle haldır haldır hani okursam bu kursa götürmektense ben şiiri saz çalan ya da işte bir yaptığı sazı ya da şiiri hediye edeceği sazı kendisi yapan bir adamın nasıl saz yaptığını görmesi benim için çok yeterli bir şey. Yani oradan ben zaten aslında şiiri vermek istedim. O işte dünya kadar kursun belki dünya kadar kitabın öğreneceği şey bence o orada öğrenecek ve zaten bir şekilde o hafızasına, aklına bir şekilde çok kıymetli bir şekilde yerleştirecek bence şiar. Yerleştirmiyorsa da ya da yerleştiremiyorsa da zaten çok beyhude, çok nafile bir çaba içerisinde olurum ben eğer hani şiarın ne bileyim bir enstrüman çalması ısrarı içerisinde olursam. O yüzden de ben hayatta önemine inanıyorum. Yani çocuğu tanıştırmak gerekiyor. Yeni şeylerle tanıştırmak gerekiyor ya da bir şekilde temas etmesine izin vereceksin. Ve zaten seçimi kendisi yapacak. Yani diyebilirsiniz ki belki bu kurs sayesinde ya da bu kurslar sayesinde işte bir sürü şeyle çocuk tanışıyor ve öyle de karar vermeyecek mi? Eyvallah. Ama ben böyle daha bir doğal tanışmalar peşindeyim. Yani çok böyle suni, satın alınmış tanışmalardan ziyade hayatın içerisindeki tanışmaların, değmelerin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok daha doğrusu kıymetten de öte daha insana nüfuz eden, yerleşen şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani kendi çocukluğunuza gidip dönüp baktığınız zaman o etkilendiğiniz şeyler gerçekten hani bir Gülizar abla anlatmıştı bir keresinde işte bir saz çalmayı çocukluğumdan beri istiyorum. Çünkü köye işte aşıklar gelirmiş ve aşığın biri gelmiş köye sazını asmış. Ve ben diyor sazı okşayıp tellerini dokunmuştum. Benim için dünyadaki en hani muazzam anlardan biri oydu. Ya da ne bileyim işte bir mizah dergisiyle ilgili olarak ne bileyim karikatür kursuna gönderirsiniz bilmem ne yaparsınız. Ama yok hani eve düzenli olarak alınmış olan bir mizah dergisini ya da işte mahallede onu takip eden bir abinizin, bir ablanın olması çok daha bazı şeyleri belirleyicisi oluyor. Ya da işte bu haldır uldur her şeyle tanıştırma gayreti işte dediğim gibi hani satın alınarak hayatın içinde olmayan ama olmadığı halde gidip işte başka hayatların içerisinde olan o şeyler işte piyano. Ulan ben kültür olarak, yapı olarak böyle bir kültürden gelmiyorum ki ben. Ama ben ne bileyim benim kültürüm ne bileyim gitar çalmaya, saz çalmaya yani müzik eğilimim böyledir. Ama şiar dediğim gibi yani başka şeylere ulaşma yolunu da şiar bulsun kendisine. Yani gerçekten evet işin sonunda bu adamın bir piyano tabii ki bir yatkınlığı belki vardır. Belki bir böyle bir özlemi olacaktır. Belki dediğim gibi böyle bir şey büyük bir yeteneği vardır. Ama ben gerçekten hayatla ilgili olarak su yolunu bir şekilde buluyor. Yani siz istediğiniz şekilde bazen biraz gecikmeli olarak belki hani ebeveyn olarak insanların derdi oluyor. Yani bir şey yeteneği varsa bir an önce keşfedelim. Keşfedelim ki bir an önce onun üzerine kocaman o içindeki yetenek bir şekilde ortaya çıksın. Vallahi iltihap gibi. Bir şekilde uç verir. Yani içte kalan, içinizde olan her şey bir şekilde ortaya çıkar. Ona ben çok inanıyorum. Ve şu anda da zaten hani gerçekten bu oluk oluk fırsatları, şansları ayaklar altına sermenin de bu süreci hızlandırdığını açıkçası çok fazlasıyla da inanmıyorum. Yani etrafta herkes çocuğunu piyano dersi aldırıyor. Ama etrafta çok da yetenekli çocuk da görmüyorum. Ama özel okullara ya da kurslara gittiğinizde herkesin çocuğunuzla ilgili duyduğunuz tek şey işte ne kadar özel, ne kadar yetenekli bir çocuğunuz olduğunu duyuyorsunuz. Ve ben geçen sefer hani doktorla hani çocuğuma bir sürü gereksiz ilaç yazdığı için çok kızmıştım. Yani bir yaşındaki bir çocuğa bir müşteri gözüyle baktığı için. Açıkçası bu tür yerlerin de muhakkak içlerinde iyi niyetli olarak oluşturulmuş şeylerin olduğunu düşünüyorum ama bir müşteri ilişkisi kurduklarını düşünüyorum o bir yaşındaki çocukla da, o okullarda da. Ve o müşterilik ilişkisine alışmış olan öğrencinin, çocuğun da ruh halinin de çok saflıktan uzaklaştığını düşünüyorum. Yani devamlı bir memnun edilmesi gereken, aman içindeki küçücük bir yeteneği bile ıskalamayalım diyerek, böyle bu kadar radarda değil de ne denilir ona, böyle bir mercek altına alınma halini de, hani aman hücre hücre bakalım bu çocukta başka ne çıkarsa biriz ne çıkar abi bir sakin olacaksın. Yani bazen çocuğunun belki hiçbir yeteneği yoktur ya bu bir korkunç bir şey olmamalı. Yani bu onun hayatta yaşama hakkını elinden almaz. Kıymetli bir insan olma hakkını elinden almaz. Ya da dediğim gibi tek bir yeteneği olan bir insanın ya da yetenekli olan insanın çok daha değerli yapmaz. Çok şeyin sunulması da çok ciddi anlamda da zaten bir heves şeklinde olmasına neden oluyor yani. Ve heves halindeki olan hiçbir şey sonrasında uzun soluklu olmuyor. Ve bir yeteneğin ışığı olup olmadığını da zaten tespit edemiyorsunuz da bence. O yüzden çok kafa patlat, yani çocuğum olduğu için kafa patlattığım bir şey değil bu benim. Yani öncesinde de hep böyle bir gözlemlediğim zaman yani o delirmiş anne babanın halinin çok acıklı buluyorum ben. Çok iyi eğitim almış bir anne, iyi para kazanan bir baba, ve araştırılarak bulunmuş bir okul ve çocuğunuzu oraya gönderiyorsunuz ve bir görev gibi. Ya çocuğunuzu oturup o mesaide oturup hakikaten bir sokakta, bir bankta oturup çekirdek yiyerek insanları seyretmesini sağlasanız ya da dediğim gibi bir esnafın yanında döner kesen, işte ne bileyim işte bir marangozun yanına götürseniz ya da ne bileyim işte bir pazarcının yanında durmasını sağlasanız ya da ne bileyim bir konsere götürür. Şiarı biz geçen hafta bir burada Davut Suleri'yi anma gecesi vardı. Ondan sonra oraya götürdük. Yetişkin tabii. Yani çok kalabalık değildi. Ama şiar, iki tane çocuk vardı. Bir tanesi 7 yaşlarında bir çocuktu. Bir de şiar. Yani 1 yaşında aslında konser zamanı değil. Şiarın çok hareketli olduğu, bağırdığı, çağırdığı bir konser. Ve anma gecesi olduğu için birçok sanatçı da çıkmıştı. İşte biz de Gülizar'la Nevzat'ı işte götürelim diye. Benim de evde olmama artık içleri de hani çok dayanmıyor. Çok böyle iş ev, iş ev çok daraldığımı onlar da farkında. İşte sen de gel dediler. Yani şiarla nasıl olur? Yani en kötü ihtimal zaten 3 kişiyiz. Hani sırayla dışarı çıkartırız onu ki öyle oldu. Hani ben ağırlıklı hep aldım. Böyle bir arka merdivenler, arka kapı vardı. Oradan çıkıp işte orada bir yürütüp öyle ara sıra içeriye girdim. Ve orada konsere gelmiş. Hani güya kendince de kafası çalışan insanlar. De tabii öyle bir konseri de tercih etmiş olan insanlar. Hani böyle bir hakikaten daha yerel reflekslerle o konsere gelmiş bir kitle vardı. Bir de hani böyle bir daha aydın çağdaş olduğu iddiasıyla orada olan bir kitle de vardı. Ve aydın çağdaş kitleden biri bir şiir işte böyle yaparken şşş sus bakayım yaptı şiiri. Şimdi şey diyebilirsiniz hani haklı olarak olan bir yaşındaki bir adamın konsere gitmemesi gerekir. Ya ben şiir oturup hani dediğim gibi o kursan bu kursa götürerek öğretmek yerine Şiar Davut Suleri anma gecesinde oraya çıkan 7-8 tane saz çalan, türkü söyleyen, konuşma yapan sanatçıdan bir şey öğrenecekse, bir ilhama ulaşacaksa, gerçekten dediğim gibi hani orada bir saza, söze kıymet verecek bir adam olacaksa biraz böyle buluşmalar sayesinde olacak. Yani ben tanışma, böyle bir tanışma benim için açıkçası daha uygun geliyor bana. Ve sonrasında da hani o hış sesini duyduktan sonraki o hış sesini de aslında duyacağımı da bilerek de götürdüm biraz şiiri. Ama aslında biz bu kadar çok erken bir şekilde bu çocukların buralarda buluşmalarını sağlarsak yani neticede bir konser tamam. Evet elbette insanlar çok sessiz ve pür bir şekilde dinlemek isteyebilir ama Allah aşkına hani evdeki hangi ortamda ya da dışarıdaki hangi ortamda bu kadar steril bir şekilde bir şeye ulaşabiliyorsunuz ya da bir çocuk sesi gürültü olabilir mi? Yani ben o mahallede de mesela o çocukların bağır çağrışından rahatsız olan insanların çok ciddi anlamda rahatsız insanlar olduklarını düşünüyorum ben. Ne çocuğum olmadan önce ben çocuk da dediğim gibi çok seven de bir insan olmamama rağmen çocuk sesinin hayatı hatırlatan, hayatı çağıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Yenilenmenin, hayatın o yenilenen her şeye rağmen yenilenen tarafını hatırlatan bir şeydir çocuk. Ve hayatın o yenilenen gücüne bir karşı gelmek gibi gelir bana hep o. O hış sesi birazcık da dediğim gibi o hayatın tazelenme haline, o tomurcuklanmasına, yenilenmesine bir itiraz gibi geldi bana. Ve çok da şahane bir şey oldu. Sahneye çıkan sanatçılardan bir tane türküsünü çaldı. Çok da tatlı bir gençten de bir çocuktu. Dedi ki işte tabii birazcık da klasik şey işte çok lümpen bir kültüre işte maruz kalıyoruz. İşte şu anda televizyonlarda hiçbir şey yok. Yeni hiçbir şey artık hani bu tür değerli sanatçılarımız kalmadı. İşte insanlar televizyona çok şeyler falan filan. Ve dedi ben dedi burada dedi bu konserde dedi çok daha fazla dedi çocuk görmek isterdim dedi. Lütfen dedi böyle konserleri çocuklarınızı götürün dedi. Ay böyle bir rahatladım ben. Yani benim kendi bir iç sesim var yani. Bazen siz kendi hayatla ilgili olarak kendi doğrularınız vardır. Yani doğru olduğunu düşündüğünüz bir şeyleriniz vardır. Ama hani bir teyitlensin istersiniz. Çünkü çok yalnız kalırsınız. Yani koca bir kalabalık evet bir konsere bir yaşında bir çocuk götürmez. Bunu herkes hemfikir ve herkes evet çok da net bir şekilde evet der. Evet kardeşim götürülmez. Ama bir benim kendi gizli bildiğim var. Siz ne derseniz deyin. Yani orada dediğim gibi hani bu çok da böyle üstüne çalışılmış bir fikirle de götürmedim aslında. Şimdi dedim ya sizinle sayıklar gibi konuşuyorum ya ben. Biraz da işte ne niyetle yaptım işte sizle konuşurken de ortaya çıkıyor. Yani bu dediğim gibi çok kalp sesimi ve biraz da refleks şekliyle Oğlumu oraya götürürken ki çok da yorucu da oldu benim için oraya götürmek. Ama böyle bir yorgunluğa katlanmayı, işte kişisel gelişim kursuna götürürken ki yorgunluğumdan çok daha bana gerçek geliyor açıkçası. Ve benim kendi meşrebimce, kendi mizacıma en uygun çocuk yetiştirme modeli gibi geliyor. Çünkü dedim ya, gidip satın alacağım her şey bu işin yabancısı olduğum şey. Satın, para vererek satın alıyorum. Bende yok, sende var ve hayatıma dahil et, nüfuz et, aşıla bunu. Ya aşılanan ya da işte nüfuz, zorla nüfuz edilen her şey, yani o dediğim gibi hani ağacı aşılarlar ya, hani böyle bir meyve tutar mı tutmaz, ya da işte tüp bebekte hani aşılama yapılır, tutar tutmaz. Çünkü senin kendi vücuduna, bedenine yabancı olan bir şeyi aşılamaya çalıştığın her şeyin, o vücudun onu kusma ihtimali de çok yüksek. Yabancı bir şeyi çünkü veriyorsun vücuduna. O yüzden kendi hep kendi benzerlerinle ya da kendi konfor alanı içerisinde kalarak bir hayattan bahsetmiyorum. Ki bu da bir tercih de olabilir. Niçin olmasın? Ama dediğim gibi birazcık şiarın da mücadele edebilebileceği bir evet alan açmak, anne baba olarak muhakkak, yani ne yaparsan yap zaten şey olacak. Yani Barış geçen gün işte Nevzat amca çok yorulduğu için, ben işte olduğum için, bizim burada üniversitede bir arkadaşımız var, akademisyen. Şiir almış, onun yanına götürmüş. Şimdi o ortam, yani üniversiteyi bu adam bir yaşında görüyor. Üniversite ortamını, orada konuşulanlar, oradaki dertler, oradaki işte adamların sohbetleri, ıvır zıvırları. Ya bir şekilde ona tanıklık ediyor. Yani dediğim gibi çocuk dediğin şey bunu o kadar hızlı bir şekilde kaydedip hafızasını alıyor ki. Orada artık doğuştan gelen yeteneği, genleri, yeteneksizlikleri her ne boksa, yani nasıl bir adam olarak dünyaya geliyorsa o zaten artık o görünmeyen tellerle bir şekilde ona bağlanıyor. Şu anda işte her şeye bir kanca atıyor. Ve o kancalardan kendi dediğim gibi mizacına da uygun, yeteneklerine de uygun, artık yani genetiğine de uygun bir şekilde bir şeyleri kanca atıyor. Ve o kanca attığı şeylere bir şekilde ulaşacak. Evet, anne baba olarak biz o ulaşması için elimizden gelen şartları yapacağız. Ama dediğim gibi hani onun yerine kanca atmayı çok doğru bulmuyorum. Yani bak Şiyer, ben senin yerine şuralara kanca atıyorum. Sen buralara gelmelisin. Ya ben işte dediğim gibi ben Şiyer'e bırakacağım dedim. Ve yediği dayaklardan, aşık olduğu kadınlardan, etrafındaki işte yaşlı insanların sohbetinden, anne babasının arkadaş çevresinden öğrendikleriyle, gördükleriyle, kendi zekasıyla, kendi yeteneğiyle bir hayat yolculuğu olacak. Ve bu hayat içerisinde benim şey bir iddiam yok, yani Şiar'ın çok farklı bir adam olması, işte lider olması, efendime söyleyeyim, ya da işte parmakla gösterilen çok yetenekli bir adam olması. Kendisini iyi hissedecek şeylere sahip olmasını istedim. Yani mutlu edecek şeyler bulsun istemiş. İşte burada mesela 7 yaşından sonra işte güreşle ilgili olan kurslar oluyormuş. Valla güreşe gitsin isterim ben. Ya da ne bileyim işte böyle acayip acayip şeyler var. Eskrim kursu falan filan varmış. Beleş ama bunlar, belediyenin kursları. Ya bir gider deneriz tabii. Hani biz de tamamen böyle bu kadar kayıtsız kalmayız, ama böyle bir mesai mantığıyla çocuk al indir, ondan sonra bir yandan servise bindir. İşte ya da sen servis yoksa işte arabaya bindir. Hadi koştur koştur git, geç kalmayalım. Ya dediğim gibi çok İstanbul'da bunlar çok böyle midemi bulandırarak, koşarak, kaçarak geldiğimiz bir şeydi. Geldik, yakalandık. Hani çok aklı başında da o bulduğumuz insanlar üstelik bunları yaşıyorlar. Hani canları sağ olsun. Dediğim gibi herkes kendi meşrebince çocuk büyütecek. Ya biz de buna şey yapacağız, yani büyüyecekler. Tıpkı bizim işte dediğim gibi çok zaman harcanmış, özen gösterilmiş çocuklar. Bir yandan da özen gösterilmemiş çocuklar olarak hayatta karşılaşacaklar. İşte o Ayça'nın hep söylediği o devlet liselilerle kolejli çocukların yan yana gelmesi, çarpışması. Dediğim gibi hani hayatta kazanma diye bir şey yok. Deneyim var. Ve dediğim gibi mutlu olma yöntemini umarım bulur. Yani dediğim gibi onu adam marangozluk da buluyorsa eyvallah, güreş yaparak buluyorsa eyvallah, yemek yaparak buluyorsa eyvallah. Ne bileyim işte çok önemli bir şirketin genel müdürü olarak oluyorsa da eyvallah, dans ederek oluyorsa eyvallah. Ya da dediğim gibi hayatın çok kenarında kalmayı da tercih edebilir. Bunu bir başarısızlık olarak da görmemek lazım galiba. Neyse biz bayağı bir uzun uzun konuştuk herhalde bugün de. Dediğim gibi bu program biraz Leyla'mın programı olsun. Şiarla denk geldikleri için ben çok fazlasıyla ilgilenemedim. Yani çok enerjimiz, tabii küçük bir çocuğunuz olunca bütün enerjinizi ona harcıyorsunuz ve çok bir şey kalmıyor. Leyla'cığımla o yüzden de çok fazlasıyla bir mesaimiz olamadı. Ama ben onu tek alasıyım. Ve biliyorum ki o büyüdüğünde birbirimizi çok daha fazla seveceğiz. Çok daha fazla anlayacağız. O büyürken de çok kolay şeyler olmuyor, yaşanmıyor etrafta. Ümit ediyorum ki hani Şiar'la birbirlerinin tamamladıkları bir arkadaşlıkları olur, bir kardeşlikleri olur. Umarım iyi bir yol arkadaşlıkları olur, birbirlerini anladıkları. Ben sadece hani bir akrabalık ilişkisinin bunu sağlamaması gerektiğini düşünenlerdenim. Umarım hani sadece akraba oldukları için değil, birbirlerini anladıkları için beraber yürüttükleri bir ilişki olur. Sadece bir kuzenlik ilişkisinden öte. Dediğim gibi bu elbette hani bizim kendi ilişkimiz çok buna örnek olmakla beraber kendi içlerindeki sevgi de çok buna sebep olacak. Umarım bu anlamda her ikisi de çok sevgi dolu iki çocuk olur, iki yetişkin olur. Ve dediğim gibi Leyla'mın da programı olduğu için ilk şarkımızı Erkan Uğur'dan çaldık. İkinci şarkım Erzincanlı Hafız Şerif'ten gelsin. Yine Leyla şarkısı. Açıkçası ben böyle çok uzun uzun konuştum. Programı aslında başka bir Leyla şarkısıyla bitirmeyi düşünüyordum. Ama bugünlük herhalde bu hafta da sonuna geldik. Biz birkaç böyle baya konu başlığım vardı. Onlara sıra gelmedi. Onlara da artık Allah büyük diyelim. Vallahi biz böyle dediğim gibi bu hafta Şiar'ı Gülizar abla olmadan bir 6 gün 2 erkek 3 erkekle beraber geçirdim. İyi bir sınav verdik bence. Evi biraz fazlasıyla batırdık. Gülizar birazcık ondan krize girebilir diye korkuyorum. Onun dışında işte Şiar'ın yemek yedirmeye çalışırken üstünü başını çok batırdım. Ondan sonra Gülizar gelmeden bütün ipuçlarını bitireyim diye şimdi makineye attım. Kıyafetler yıkansın diye. Bakalım yani yarın tabii hiçbir şekilde evin halinden hoşnut olmayacak. İşte Şiar'ı 6 gündür yıkamıyordum. Bugün yıkadım. Her bula boka artık bulanmıştı. Tırnakların içi simsiyahtı. Böyle böyle yıkanıp ay parçasına döndük. Yani işte babaannesini hazır hale getirdik. Ürünümüzü ambalajladık. Şık bir paket haline getirdik. Evet, Radyo Karavan'ın sevgili dinleyenleri, bu hafta böyle programın altına da böyle canavar gibi yorumlar yazmışsınız. Vallahi billahi elleriniz dert görmesin. Nevzat amcamın sevincine sevinç kattınız. Benim mutluluğuma mutluluk kattınız. Böyle çok acayip acayip işte soruyorum, biriniz nerede, biriniz işte diyor ki yok işte şimdi bak bir sürü de gerçi beni bak Nuşin aradı bugün dönemedim ona. Nuşin çok özür dilerim. Şeyi arayacağım. Şenay'ı arayacağım, arayamadım daha. Nena'ya papuç yaptım, onları göndereceğim, gönderemedim ki o da beni ara demişti, onu da arayamadım. Böyle bir acayip acayip dost kişi bir arkadaşlık sohbet ettik işte yine yazışarak Belçika'dayım ben yazmış falan. Ne acayip değil mi? Hayat bizi çok benzerlerimizi bir yerlere savur işte bak görüyor musunuz işte. Aslında o programın başında da anlatmaya çalıştığım şey işte buluşuyorsanız buluşuyorsunuz. Yani biz birbirimize işte çengellerimizi atmışız, kancalarımızı atmışız. Belki bunları çok uzun süre önce attığımız kancalar. İşte ama bir şekilde işte buluyorsun benzerini. Bir şekilde buluşuyorsun. O yüzden hani bu tasarlanarak, uğraşılarak yapılacak bir şey değildi. Ben dedim ya radyo programı yapmak için çok gayret ettiğim dönemler oldu. Olmadı. En yorgun hayatımla ilgili olarak, en şaşkın hayatımla ilgili belki kafamın en karışık olduğu dönemde bu böyle bir program yapmaya başladım. Ne de iyi oldu, ne kadar da iyi geliyor bana. O yüzden de sağ olun. Yazdığınız her şey çok ciddi anlamda cesaretlendiriyor. Sanmayın ki hani siz beni dinliyorsunuz da bir nebze de olsa ne mutlu bana iyi geliyorum size ama siz yazdıklarınızda çok çok iyi geliyorsunuz bana. Dedim ya bir deli işi şu anda bir odada tek başıma konuşuyorum. Ve sesim, soluğum, nefesim, aklım, fikrim kime ulaşıyor? Kime değiyor? Kime iyi geliyor? Merak ediyorsun. Yani bu çok ego işi. Ego sahibi olmayan adamın yapacağı bir şey değil. Yani bu her şeyden sabah Ayça'nın ruh tuzu muydu? Neydi? O bir programa başladı ya. Orada hani bilen adam konuşmaz zaten diye. Valla ben şu işte kendimi çok bilen biri olduğumu düşünmediğim için cacar cacar konuşuyorum. Yani bu egomu terbiye edememekten geliyor muhtemelen. Nefsimi, egomu ne dersek diyelim. Ve o işte o egoya ve nefse de iyi geliyor sizin yazdıklarınız. Öyle işte tıngır mıngır geçeceğiz gideceğiz bu hayat yolculuğundan. Hepinizin gözlerinden, yanaklarından, ellerinden, saçlarından öperim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle bir haftayı tamamlayalım, sonra bakarız. Öperim hepinizi.